Ayrı bir ki katli vacip. Fethi Yılmaz, sayfa 17. Birinci bölüm, Battal Mehetoğlu cinayeti. Saldırıyı planlamak için seçtikleri yer camiydi. Sabah namazından sonra cemaatin bir bölümünü de peşlerine takıp Yıldız Teknik Üniversitesi'ne İDMMA saldırdılar. O sırada kapıda nöbet tutan devrimci öğrenciyi vurdular. Hayatını kaybeden öğrencinin adı marşlara kondu. Saldırganlara ise devletin bakanı şimdi ağabey diyor. Bıçak kemiğe dayandı. Buraya bakın, burada bu kara mermerin altında. Bir teneffüs daha yaşasaydı, tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk gömülüdür. Devlet dersinde öldürülmüştür. Şair Ece Ayhan, meçhul öğrenci anıtı şiirine bu dörtlükle başladı. Sözüne ettiği genç ise 14 Aralık 1969 tarihinde öldürülen devrimci öğrenci Battal Mehetoğlu idi. Mehetoğlu ne ilk öldürülen devrimciydi ne de son oldu. Ancak bıçak kemiğe dayandı sözü artık herkesin diline yerleşmişti. Tüm gazetelerde cinayetlere yönelik tepki haberleri yer alırken muhalefette ise artık yeter sesleri yükselmeye başladı. Öyle ki hükümet de failleri açıklamak zorunda kaldı. Ve dünün failleri bugünün İçişleri Bakanı tarafından ağabey diye karşılanır oldu. Şimdi makarayı biraz geriye saralım. Cemaatlere kapılar açıldı, hedef onlar oldu. Emek mücadelesinin haklının hakkını daha yüksek dillendirebildiği yıllardı. Türkiye'de de dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir sözleriyle sıkılı yumrukların en yukarıya kaldırıldığı dönem yaşanıyordu. 1965 yılında Fikir Kulüpleri Federasyonu olarak faaliyetlerine başlayan devrimci öğrenciler, 1969 yılında Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu'nu, TDGF, yani bilinen kısa adıyla Dev Genç'i kurdular. Fikir hareketini artık ete kemiğe dönüştürmek isteyen dev gençlerin siyasi pozisyonları da yeni tüzüklerinin 2. ve 3. maddelerinde aynen şöyle yazıyordu. TDGF emperyalizme ve feodal kalıntılara karşı verilen halkımızın milli demokratik devrim mücadelesinde sosyalist gençliğin düşünce ve eyleminin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Federasyona bağlı dernekler sosyalizm bilimini eylem kılavuzu edinen üyelerden oluşur. Artık üniversitedeki gençler kendi sorunları ile ülke sorunlarını birleştirerek mücadelelerini sürdürmeye başladılar. NATO'nun ileri karakolu denilen Türkiye ve o karakolu koruma hesabı yapanlar için ise bu iki madde dahi fitili ateşlemeye yetti. Fikir tartışması yerine tetiğe basmak daha kolay ve korunaklıydı o dönem için. Öyle de oldu. İktidarda 1965'ten 1971 yılına kadar Başbakanlığını Süleyman Demirel'in yaptığı Adalet Partisi AP hükümeti vardı. Merkez sağcı AP hükümetinin cemaatlerle sürekli dirsek temasını eksik etmediği de bilinmekteydi. Bu yakınlık aslında 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti DP ile başlamıştı. DP lideri Adnan Menderes döneminde cemaatlerin önü açılmıştı. Bu durumu NATO ile ilişkilendirenler de oldu. Gazeteci yazar Faik Bulut'la Türkiye'nin NATO'ya kabul edilişiyle cemaatlerin önünün açılmasının bağlantılı olduğuna dikkat çeken isimlerden. Faik Bulut, Türkiye'nin 1952 yılında NATO'ya kabul edilişi, ABD ile ilişkilerin geliştirilmesinin gizli şartlarından birisinin dindarlığın önünün açılması olduğunu söyledi. Siyasal İslam'ın tarikat yoluyla ya da başka yollarla önünün açılmasıydı. Adnan Menderes'in kabul ettiği şey buydu. Devlette esas olarak bu yapılanmaların oluşması 1950'li yıllara kadar gidiyor. Dipnot: Faik Bulut, cemaatlere ola ki çizgimizden çıkarsanız operasyonu, Evrensel 1 Ağustos 2018, https://www.evrensel.net haber 358-234. Faik Bulut, cemaatlere ola ki çizgimizden çıkarsanız operasyonu. Konumuza devam edelim. İkinci Kurtuluş Savaşı'nın ilk şehidi. İlk öğrenci cinayeti 17 Temmuz 1968 tarihinde gerçekleşti. 1968 yılı 15 Temmuz'unda Amerika Birleşik Devletleri 6. filosuna mensup bir uçak gemisi ve 5 destroyer gayri resmi bir ziyaret için Dolmabahçe açıklarında demirlemişti. Amerikan askerleri için büyük hazırlıklar yapılmış, genel evler dahi yeniden boyanmıştı. Amerikan askerleri rahat gezebilsin diye birçok sokak polislerce tutulmuştu. 16 Temmuz'da sakin başlayan eylemler 17 Temmuz'da şiddetlendi. Öğrencilerin ABD askerlerini protestosuna polis çok sert karşılık verdi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin, İTÜ'nün, Gümüşsuyu'ndaki öğrenci yurduna polis baskın yaptı. Onlarca öğrenci ölesiye dövüldü. Polisler nasıl bir talimat almıştı ki Vedat Demircioğlu önce yurdun ikinci katından aşağı atıldı, düştüğü yerde polislerce tekmelendi. Ardından Vedat'ı tam 300 metre sürükleyerek dış kapıya götürdüler. Vedat'ın kan izleri günlerce yerde kaldı. Polis baskın sonrasında yurttan ayrılınca iç çamaşırları ve pijamaları ile Dolmabahçe'ye yürüyen devrimci öğrenciler ABD'li askerleri yakalayıp denize fırlattı. Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılan Vedat Demircioğlu ise 24 Temmuz 1968 tarihinde hayatını kaybetti. Ant dergisine göre Vedat'ın kafatası parçalanmış, kolları kırılmış, aldığı darbeler nedeniyle vücudu mosmor olmuştu. Vedat Demircioğlu 68 kuşağının öldürülen ilk ismi oldu. Ant dergisi Vedat'ı 2. Kurtuluş Savaşı'nın ilk şehidi diye andı. Dipnot: Hakan Güngör, 6. Filo uğruna öldürülen genç Vedat Demircioğlu, Evrensel 24 Temmuz 2019, https://www.evrensel.net haber, 383-524, 6. Filo uğruna öldürülen genç Vedat Demircioğlu. Yaşar Kemal, Vedat Demircioğlu'nun ölümü üzerine polisin tavrını Nazi polislerine benzeterek şu satırları kaleme aldı. Son teknik üniversite olayları gösterdi ki bu polis gerçek bir SS'tir. Hitler en haşmetli devrinde bile bir üniversite bastırmaya cesaret edememiştir. Öylesine korkunç bir zihniyetle yetiştirilmiştir ki toplum polisi, gencecik kardeşlerini yerlerde sürükleyerek öldürmekten çekinmemişlerdir. 1943'te o dönem Konya'ya bağlı olan Taşkent'te doğan Vefa Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden, 1968 yazında İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Motor Enstitüsü'nde açılan kursa kaydolan Vedat Demircioğlu öldürüldüğünde henüz 25 yaşındaydı. Demircioğlu'nun cenazesi memleketi Taşkent'e götürülürken 6. filo protestoların önlenememesinin etkisiyle demir almıştı. Vedat Demircioğlu ile başlayan cinayetler birbirini takip etti. Sistemli saldırı ve cinayetler. Tarih 16 Şubat 1969. Amerikan 6. filosu 1969 yılının Şubat ayında bir kez daha geldi. Gerginlik had safhadaydı. Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen 76 gençlik örgütü 6. filoyu protesto için bir araya geldiler. Ancak bu protestoların öncesinde Son Havadis bugün gibi siyasal İslamcı gazeteler cihat ilan etti. Eylem gününde ise bir araya gelen siyasal İslamcı sağcı gençler 6. filonun önünde toplu namaz kıldı. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı sağcı muhafazakar siyasetin kıblesi okyanus ötesindeki ABD'yi gösteriyordu. Sonrasında ise birbirlerini tanımak için yakalarına kağıtlar takan siyasal İslamcılar 6. filoyu protesto eden solcu gençlere saldırdı. Polisin izlediği bu saldırı tarihe kanlı pazar olarak geçerken Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan bıçaklanarak öldürüldü, 114 kişi de yaralandı. Cinayetler arka arkaya devam etti. 19 Eylül 1969'da İstanbul Özel Işık Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu'nda paralı eğitime ve özel okul sahiplerine karşı süren direnişi desteklemeye giden devrimci öğrencilere pusu kuruldu. Öğrencilerin üzerine ateş açıldı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde okuyan son sınıf öğrencisi Mehmet Cantekin hayatını kaybetti, 2 öğrenci yaralandı. Bu saldırıdan sadece 4 gün sonra Bu kez 23 Eylül 1969 tarihinde İstanbul Üniversitesi'nde katıldığı Öğrenci Birliği Kongresi sırasında Beyazıt Meydanı'na yakın bir bölgede 68 kuşağının öncü isimlerinden Taylan Özgür öldürüldü. ODTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde okuyan Taylan Özgür'ün cenazesine binlerce kişi katıldı. Taylan Özgür öldürüldüğünde 21 yaşındaydı. Devrimci gençlere yönelik saldırıların artık sistemli bir hale geldiği görülüyordu. Bir yandan devlet içindekiler saldırılarını arttırırken, öte yandan hükümet destekli cemaat bağlantılı siyasal İslamcı sağcı gençler de saldırılarını sıklaştırdı. Tarih 8 Aralık 1969. Bu kez o zamanki adıyla İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, İDMMA yani Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Mehmet Büyükseviç durakta otobüs beklerken sağcılarca vurularak öldürüldü. Öğrenci Büyüksevinç'in öldürülmesinin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi devrimci öğrencilerle işgal edildi. 10 Aralık 1969 tarihinde TÖS yani Türkiye Öğretmenler Sendikası tüm Türkiye'de öğretmenleri boykota çağırdı. 1969'un son günlerine geliniyordu. Muhalefetteki CHP olmak üzere herkesin AP hükümetinden ortak talebi belliydi. Cinayetler son bulsun, katiller yargı önüne çıksın. Ve 14 Aralık 1969... Artık düğmeye basılmıştı ve cinayetlerin ardı arkası kesilmeden devam ediyordu. Mehmet Büyüksevinç'in öldürülmesini protesto etmek için işgal edilen Yıldız Teknik Üniversitesi'nde nöbet tutan Battal Mehetoğlu sabah saatlerinde vurularak öldürüldü. Mehetoğlu'nun cesedi üniversite kapısı önünde boylu boyunca yatıyordu. Kanları günlerce üniversitenin kapısından silinmedi. O dönem özgür aklın ve bilimin yuvası olan üniversitelerin kapısına sıçrayan kan yıllarca orada sıcak kalacaktı. Mehetoğlu öldürüldüğünde henüz 22 yaşındaydı. Bıçak kemiğe dayanmıştı. Vedat Demircioğlu ile birlikte 1968 yılının yazında başlayan cinayetler 1970 yılına gelindiğinde 7 devrimci öğrencinin öldürülmesiyle devam etti. Öldürülen devrimci öğrencilerin adı ise bugüne kadar gelen bir marşa, Dev Genç Marşı'na kazındı. Şimdi okunan Dev Genç Marşı her ne kadar 68 kuşağının öncü isimleri Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'ın adlarıyla anılsa da o marşın ilk halinde Vedat Taylan Mehmet Battal devrim için öldüler ifadeleri yer alıyordu. Yani Dev Genç Marşı ilk olarak öldürülen bu gençlere ithaf edildi. Deniz Gezmiş'in gözyaşları. Battal Mehetoğlu Malatya'nın Çarmuzu mahallesinde 27 Ocak 1947 tarihinde dünyaya geldi. 4 çocuklu bir ailenin en büyüğüydü. Daha ilkokul yıllarında çalışmak zorundaydı. At arabası taşımacılığı ile evini geçindiren babası Süleyman Mehetoğlu'na yardım ediyordu. Baba Mehetoğlu genç yaşta önce bir gözünü sonra hayatını kaybetti. Battal henüz 11 yaşındaydı ve ilkokul 5. sınıfa gidiyordu. Okula babasız devam ederken 4 çocuğun yükünü de annesi İnsaf Mehetoğlu sırtlandı. Battal başarılı bir öğrenciydi. Liseyi İzmir'deki Tire Teknik Lisesi'nde okudu, ardından ise Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'ne kazandı. Ancak o İstanbul'da okumak istiyordu. Daha lise yıllarında tanışmıştı sosyalizm fikriyle. Ve İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne girdi. Battal Mehetoğlu fakültesinde başarılı bir öğrenci olarak sivrilirken, bir yandan da Türkiye'deki emek mücadelesinin halkalarından biri haline gelen devrimci öğrencilerden biri olmuştu. Ancak cemaatlerin tetikçileri fikre karşı sıktıkları kurşun ile onu hayattan kopardı. 14 Aralık 1969 tarihinde öldürülen Battal Mehetoğlu'nun cansız bedeninin başındaki fotoğrafı bilir misiniz? Deniz Gezmiş yerde yatan Mehetoğlu'nun cesedinin başına gelir ve boynundaki kolyeyi açar. O kolyede Battal Mehetoğlu'nun sevdiği kızın resmini gören Deniz Gezmiş orada gözyaşlarını tutamaz ve ağlamaya başlar. Bu sayfada o fotoğraf yer almakta. Alt yazısı da Deniz Gezmiş cansız yerde yatan Battal Mehetoğlu'nun başında. 15 Aralık 1969 Milliyet. İnsaf ananın feryadı, Ece Ayhan'ın dizesi. Annesi İnsaf Mehetoğlu, oğlu Battal'ın öldürülmesini hemen ardından İstanbul'a gelmiş ve "ah ki oğlumun emeğini eline verdiler" diye feryat etmişti. İnsaf Mehetoğlu'nun sözleri Ece Ayhan'ın meçhul öğrenci anıtı şiirine şöyle işlendi. Yavrusunu emziren gece çamaşırcısı anası yazmıştır. Ah ki oğlumun emeğini eline verdiler. Malatya'nın Enzek köyünden gelen anne İnsaf Mehetoğlu şöyle feryat etmişti. Gece hasır ördük, gündüz sattık. Damımı, yani evimi 10.000 liraya ipotek ettim ki battal okuya, bizi de kurtara. Ben yürekli bir battal yetiştirmiştim. Vatan kurtaracak, ekmek parası kazanacak. Hani ya battalın katili? Anne İnsaf Mehetoğlu'nun bu sözleri karşılık buldu ve tüm Türkiye'de katilleri bulun sesleri yankılanmaya başladı. Fakat anne Mehetoğlu da en büyük çocuğu battalın acısına dayanamadı ve 1975 yılında daha 45 yaşındayken yaşamını yitirdi. Anne Mehetoğlu'nun "beni oğlumun yanına gömün, onun mezarından benim mezarıma bir pencere açın ve ondan sonra toprağı üzerime dökün" vasiyeti de yerine getirildi. Anne İnsaf Mehetoğlu, oğlu Battal Mehetoğlu'nun başucuna gömüldü ve oğlunun mezarına doğru da bir pencere açıldı. Evinin penceresinden geldiğini göremediği oğlu Battal'ı mezarındaki pencereden görme arzusu böylece yerine getirildi anne İnsaf Mehetoğlu'nun. Öldürülen devrimci öğrencilere şehit denilmesinin sırrı. Battal Mehetoğlu'nun öldürülmesi artık bardağı taşırmıştı. Faili meçhul cinayetler ardı ardına birbirini izlemişti. Mehetoğlu'nun cenazesi binlerce kişinin katıldığı bir törenle memleketi Malatya'ya uğurlandı. Bu sayfada Battal Mehetoğlu'nun cenazesi İstanbul Taksim Meydanı'ndan Malatya'ya uğurlandı diye Milliyet'te yer alan 17 Aralık 1969'da Milliyet'te yer alan büyük kalabalıkları gösteren fotoğraf yer alıyor. Hemen ardından da tüm fakültelerde süresiz boykot başladı. Öğrencilerin boykotuna hocaları da katıldı. Hükümete "katilleri bulun" çağrısı yapıldı. Gazete manşetlerinin ve köşe yazarlarının tek gündem maddesi bu cinayet oldu. Askeri okul öğrencileri de ardı ardına bildiriler yayımlayarak cinayetleri protesto etti. Siyasi partiler olayı TBMM'ye taşıdı ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmamasından Süleyman Demirel'in başında bulunduğu Adalet Partisi hükümetini sorumlu tuttular. Hatta CHP Genel Sekreteri olan Bülent Ecevit, Mehetoğlu cinayetiyle ilgili 15 Aralık 1969 tarihinde verdiği demeçte şöyle dedi. İktidarın müsamahası büyük facialara yol açabilir. Saldırıları yapan din istismarcılarının dinle ilişkileri olamaz. Çünkü bunlar insanlık düşmanı canilerdir. Türklükle de ilişkileri olamaz. Çünkü bunlar Türk ulusunu içinden bölerek birbirine boğaz atmaya çalışan vatan hainleridir. Dipnot Cumhuriyet 16 Aralık 1969. Battal Mehetoğlu'nun cinayeti sonrasında dönemin gazetelerini incelerken bir ayrıntı gözüme takıldı. Öldürülen Mehetoğlu ve diğer öğrenciler için şehit ifadesi kullanılıyordu. Neden? Sorumun yanıtını yine o gazetelerde buldum. Devrimci öğrencilere yönelik terör eylemlerinin hemen hepsinde din kalkan yapılmıştı. Ya camiden toplu halde çıkışla başlayan saldırılar ya da meydanlardaki toplu namazlar sonrasında işlenen cinayetler. Bu durum da Türkiye'deki yeni bir Menemen olayının hortladığı gerçeğini gösteriyordu. Dipnot, 23 Aralık 1930 yılında İzmir'in Menemen ilçesindeki camiden "şeriat isteriz" diye çıkan ve başlarında Derviş Mehmet'in bulunduğu grup, Asteğmen rütbesiyle askerlik görevini yapan öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı önce şehit etti, ardından başını kesti. Bu olay tarihe Menemen olayı, Kubilay olayı olarak geçti. Öldürülen 7 öğrenci şehit Kubilay'ın devamı, öldürülenler de yeni Derviş Mehmetler'di. Dipnot, Asteğmen Kubilay'ı 23 Aralık 1930'daki Menemen olayı sırasında şehit eden kişi Derviş Mehmet, olaydan birkaç gün sonra idam edilmiştir. 17 Aralık 1969 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı İlhan Selçuk bu kaçıncı Kubilay başlığı attığı yazısına "Yeni Derviş Mehmetler 25 yaşında gençlerdi" diyerek Demokrat Parti ve Adalet Partisi döneminde yeniden ayağa kaldırılan cemaatleri, tarikatları işaret ediyordu. 20 Aralık 1969 tarihinde ise Pencere isimli köşesinden tarikatlara karşı uyarısını yineleyen İlhan Selçuk şöyle sesleniyordu. "İrtica Kolu 1969 Türkiye'sinde düzenli adımlarla ilerleyen bir yürüyüş koludur. Onu besleyen, eğiten, donatan, destekleyen, sokağa süren, himaye eden, güden, Mütegalli Bey ile komprador ortaklığı Atatürkçülüğe karşı devrimin eylemi içindedir. Zaman geçtikçe bu plan genişleyecektir. Öylesine genişleyecek ve irtica öylesine yayılacaktır ki memlekete, Cumhuriyet'in en zinde kuvvetleri bile irticanın ağırlığı karşısında çökecek ve kendi kendine kuşkulanacaktır. Acaba halkıma karşı mı çıkıyorum diye. Nitekim bunun işaretleri şimdiden görülmektedir." İlhan Selçuk saklanan gerçeği 52 yıl önce şimdiden görülmektedir diyerek işaret etmişti. Bugünün Türkiye'sinde ise cemaat gerçeğinin yarattığı tahribat herkesin malumu. Konuyu fazla dağıtmadan devam edelim. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.